Ayrım 16.
Biddy yaprağı parmakları arasında ezip ufalamıştı. Böğürtlen yapraklarının kokusu o zamandan beri bana hep kır yolunun yanındaki küçük bahçede geçirdiğimiz o akşam saatini anımsatır. Onun gururlu olabileceğini hiç düşünmedin mi diye sordu. Gururlu ha, o mu diye dudak büktüm. Biddy gene gözlerimin içine bakıp başını sallayarak herkesin gururu kendine göre dedi. Gurur dediğin ille tek türlü olmaz ha. Sonra ne diye sustun? Joe da başkalarına uyarak yerinden uzaklaşmayı gururuna yediremez belki. Yerinin örs başında olduğunu, bu yere yaraştığını, ustalık kalıbını hakkıyla saygınlıkla doldurduğunu biliyor çünkü. Doğruyu söylemek gerekirse ben onun bu yönden gururlu olduğuna inanıyorum. Ama yersiz konuşuyorumdur belki de. Öyle ya, sen onu çok daha yakından tanıyorsun. Vah vah Biddy dedim ben. Çok üzüldüm senin şu tutumuna. Sana hiç konduramazdım doğrusu. Ama kıskançlık yüzünden böyle konuşuyorsun. Mutluluğumu bana çok görüyorsun. Başıma devlet kuşu kondu diye canı sıkıldı. Bu duygularını ortaya vurmaktan da kendini alamıyorsun. Biddy, böyle düşünmeye için razı geliyorsa konuş dedi. Söyle söyleyebildiğince. İçin razı geliyorsa böyle düşünmeye. Ben ona erdemli olmanın verdiği bir yücelikle tepeden bakarak böyle olmaya için razı geliyorsa demek istiyorsun Biddy dedim. Bana numara yapma. Bu tutumuna çok üzüldüm. Çünkü bu insan huyunun en kötü yanlarından biridir. Her neyse, ben gittikten sonra sevgili biricik Joe'muzu her yönden ilerletmek için fırsat kolla. Eline geçen en ufak fırsatları bile değerlendir diyecektim. Ama bu konuşmandan sonra senden hiçbir şey istemeyeceğim artık. Gerçekten üzüldüm senin bu tutumuna dedim gene. Çünkü insan huyunun en kötü bir yönüdür bu. Zavallı Biddy. Sen beni paylasan da övsen de bir şey değişmez diye konuştu. Benim burada elimden geleni yapacağıma güvenebilirsin. Benden uzaktayken benim için nasıl düşünürsen düşün. O da bir şey değiştirmez. Ben seni hep eski Pip olarak anımsayacağım. Sonra kızcağız başını öteye çevirerek ne var ki haksızlık etmek de beyefendiliğin şanına yaraşmaz dedi. Ben yine kıskançlığın insan huyunun en kötü yönü olduğunu belirttim. Ne denli doğru konuştuğumu, yalnızca kıskançlığı kondurduğum kişi konusunda yanıldığımı sonradan çok iyi anlayacaktım. Biddy'den ayrılıp patikaya saptım. Biddy eve döndü. Ben de bahçe kapısından çıkarak yemek saatine kadar karamsarlık içinde dolaştım. Yaşantımın büyük umutlarla parlayışının bu ikinci gecesinin de birincisi gibi böyle yalnız, sıkıntılı geçmesine hem şaşıyor hem üzülüyordum. Neyse ki sabah olunca karamsarlığım dağıldı. Biddy'yi de hoşgörümün kapsamı içine aldım, konuyu kapadık. Bulabildiğim en iyi giysileri giyerek dükkanların açılış saatine yetişmek üzere erkenden kasabaya inip Terzi Trab'ın karşısına çıktım. Dükkanının arkasındaki odada kahvaltısını etmekte olan Terzi ayağıma gelmeye zahmet etmeyerek beni içeri çağırdı. "Ey," dedi Bay Trab, beni gördüğüne sevinmiş gibi neşeli babacan bir tutumla. "Nasılsın bakalım, bir istediğin mi var benden?" Bay Trab sıcak sandviç ekmeklerini kuş tüyü yataklar gibi puf puf üç parçaya bölmüş, battaniyelerin arasına tereyağı sürerek üzerlerini örtmeye dalmıştı. Kendisi işi çok verimli olan varlıklı yaşlı bir bekardı. Açık penceresinden verimli bir bahçeyle meyvelik gözüküyordu. Ocağın yanındaki duvara da servet dolu olduğu anlaşılan demir bir kasa gömülüydü. Onun varlığının yığın yığın çuvallar içinde bu kasada saklandığından benim hiç kuşkum yoktu. Bay Trab diye söze başladım. Söylemesi ayıp, övünmek gibi olmasın ama hatırı sayılır bir servete konmak üzereyim. Terzi Trab'ın üzerinden bir değişim seyredi geçti. Tereyağını kuş tüyü yatakta unutup elini masa örtüsüne silerek "Bak hele şu işe" diyerek ayağa kalktı. "Londra'da Vasim'in yanında kalmaya gidiyorum," diye ekledim. Cebimden sözüm ona rastgele birkaç altın çıkartarak şöyle bir evirdim çevirdim. "Bu yüzden şık, modaya uygun bir takım yaptırmak istiyorum Londra'ya giderken giymek için. Ardından parasını da peşin ödemek istiyorum," diye ekledim. Yoksa onun "yaparım" deyip savsaklayacağından korkuyordum. Terzi Trab, "A benim canım efendim," diyerek saygıyla belini kırıp kollarını bana doğru uzattı. Elleriyle dirseklerime şöyle bir dokunmak cüretini gösterebildi. "Aramızda paranın sözü mü olur? İnanın gücenirim. Sizi kutlarsam kızmazsınız ya, bir zahmet dükkana kadar buyurur musunuz efendim?" Terzi Trab'ın çırağı bizim oraların en arsız, en terbiyesiz çocuğuydu. İlk geldiğimde ortalığı süpürmekteydi. Tozları benim üstüme doğru süpürerek neşesini bulmuş, işine eğlence katmıştı. Bay Trab'la ben dükkana girdiğimiz zaman çırak hala süpürge başındaydı. Bizi görünce süpürgeye önüne çıkan her şeye, duvarların her köşesine çat çat çarpmaya başladı. Ölü ya da diri, tüm demirci çıraklarıyla eşit olduğunu göstermek istiyordu sanırım. Gel gelelim, ustası son derece sert bir sesle kes diye bağırdı. Yoksa kafanı kırarım ha. Beyefendi, hatırım için şuracığa oturmaz mısınız? Sonra terzi bir top kumaş indirip tezgahın üzerine dalga dalga serdi. Parıltısını göstermek için elini kumaşın altına kaydırarak nefis bir maldır bu dedi. Sizin isteğinize uygun, hem de ekstra süper olduğu için candan salık veririm ya, başka parçaları da göstereceğim size. Hey, bana baksana diye çırağından yana seslendi. 4 numaralı topu indir şuradan bana. Çocuğa topu bana çarpmasından ya da başka bir sınırsızlık yapmasından korkuyormuşçasına dik dik bakıyordu. Çocuk 4 numarayı tezgaha bırakıp bir selamet uzaklaşıncaya kadar da ustası gözlerini onun üstünden ayırmadı. Sonra 5 numarayla 8 numarayı da getirmesini buyurarak maymunluk istemem ha, yoksa burnundan getiririm pis köpek, dünyaya geldiğine pişman ederim seni diye ekledi. Sonra 4 numaranın üstüne eğilerek bir sır ortağı gibi gene de saygı dolu bir sesle bana bunu soylularla kibarlar arasında sürümü çok olan hafif yazlık giysiler için salık verdi. Böyle bir kumaşı bir seçkin hemşerinin bana hemşeri demek hakkını kendinde bulabilirse sırtında düşünmekle kendinin de onurlanacağını söylüyordu. Sonra yine çırağına dönerek şu 5 ile 8 numaraları getirecek misin sen aylak serseri diye sordu. Yoksa kıçına bir tekme vurup seni sokağa atayım da topları kendim mi getireyim? Baytrab'ın verdiği akıllardan da yararlanarak bir kumaş seçtim. Sonra ölçümün alınması için oturma odasına döndük. Gerçi Baytrab'da zaten ölçüm vardı. Kendisi şimdiye dek bunları hiç sesini çıkarmadan kullanıp durmuştu. Ne var ki şimdi? Bu durumda işe yaramaz efendim, hiçbir işe yaramaz diye ezilip büzülerek oturma odasında beni yeni baştan ölçtü, biçti. Sanki ben bir müktüm, kendisi de en titizinden bir bilir kişi. İşi öylesine uzattı, öyle ıkınıp sıkınıp kan terlere battı ki içimden şu zahmetle yorgunluğu hiçbir giysi takımının parası karşılayamaz diye düşündüm. Sonunda ölçü işini bitirip takımı da perşembe akşam üzeri Bay Pumble Cook'lara yollamaya söz verdiği zaman eli oturma odasının tokmağında biraz duralayarak "Beyefendi, Londralı kibar takımının taşra esnafıyla iş yapması elbet düşünülemez," dedi. "Gene de hemşerimiz olmak sıfatıyla arada sırada bana bir şeyler ısmarlarsanız pek hora geçer. İyi günler efendim. Sağ olun, var olun. Aç kapıyı." Bu son sözler çıraktan yana fırlatılmıştı ya, çocuk bu sözlerin anlamını hiç bilmez gibiydi. Ne var ki biraz sonra ustasının ellerini ovuşturup yerlere eğilerek beni geçirdiğini görünce ben de bu arsız oğlanın yerle bir olduğunu gördüm. Paranın akıllara durgunluk verici kudreti kafama ilk olarak işte o zaman dank etti. Trab'ın çırağını söz gelişi çöküp yüzü yere gelmiş durumda gördüğüm zaman. Bu unutulmaz olaydan sonra şapkacıyı, kunduracıyı, manifaturacıyı sıradan geçirdim. Kendimi tekerlemedeki köpeğe benzetiyordum. Hubbard ananın giydirilip kuşatılması için türlü zanaatların ürünlerine gerek gösteren köpeği. Eski bir İngiliz tekerlemesinde sahibi olan yaşlı Hubbard anayı durmadan öteberi almak zorunda bırakan yaramaz bir köpek. Posta arabalarının kalktığı yere de gidip cumartesi sabahı saat 7 arabasında yerimi ayırttım. Güzel bir paraya konduğumu her gittiğim yerde söylemenin gereği yoktu. Gene de bu haberi ne zaman çıtlatsam karşımdaki dükkancı pencereden yukarı sokağa seyrederek gönül eylemekten o saat vazgeçiyor, tüm dikkatini bana veriyordu. Bütün istediklerimi ısmarladıktan sonra Pumble Cook amcanın oraya yollandım. Dükkana yaklaştığım zaman amca beyin kapıda durmakta olduğunu gördüm. Büyük bir sabırsızlık içinde beni beklemekteydi. Sabah erkenden arabasıyla çıkmış bizim köye demirci dükkanı uğrayınca havadisi duymuştu. Barnwell'in salonunda benim için soğuk yemeklerle donatılmış bir sofra düzenlemişti. O da yamağına benim kutsal varlığım rahatça geçebilsin diye açılalım, yol verelim diye seslendi. O, ben ve sofra baş başa kaldığımız zaman Bay Pumble Cook ellerime sarılarak "Sevgili dostum," dedi. "Talih yüzüne güldü. Ne mutlu sana. Hayırlı uğurlu olsun. Ama sen bunu çoktan hak etmiştin zaten. Böylesi yaraşırdı sana." Ha şöyle. Sonunda ana konuya değinmiş, akla yakın bir laf etmişti. Bir süre burnundan bana doğru hayranlık solukları salıverdikten sonra "Bu sonucu sağlayan ilk ufak adımı kendimin atmış olduğumu düşünüyorum da," dedi. "Koltuklarım kabarıyor doğrusu. Ödül almış gibi oluyorum." Bu konuda hiç dolaylı yoldan bile hiçbir şey söylenilmeyeceğini unutmaması için Bay Pumble Cook'a ricada bulundum. Bay Pumble Cook, "Çok sevgili genç dostum benim," diye mırıldandı. "Sana böyle dememe izin verirsen." Ben de "Elbette," diye mırıldandım. Pumble Cook yine ellerimi kavrayarak yeleğine bastırdı. Gerçi yanlışlıkla biraz aşağıya mide yöresini rastlatmıştı. Gene de amacının duygusal olduğu anlaşılıyordu. "Çok sevgili genç dostum, sakın gözün arkada kalmasın. Senin yokluğunda bana düşen küçük görevi elimden geldiğince yerine getirip Gerçekleri her zaman Joseph'in kafasına kakacağıma güvenebilirsin. Ah Joseph, diye Bay Pumblecook anlayış, acıma, düş kırıklığı belirten bir sesle ekledi. Ah şu Joseph, yok mu şu Joseph, diyerek başını salladı. Sonra Joseph'te bir noksanlık bulunduğuna inandığını belirtmek için parmağıyla şakağını tıklattı. Derken, ama pek sevgili küçük dostum, karnın acıkmıştır senin, dedi. Yorgunluktan ölmüşsündür. Kuzum, otur hele. Bak, mavi domuzdan getirttiğim bir piliççik var şurada. Biraz dil var mavi domuzdan gelme. Daha birkaç lokma bir şey var. Hepsi mavi domuzdandır. Umarım hor görmeyip cimlenirsin biraz. Yerine oturmuşken gene zıp diye ayağa kalkarak ne mutlu bana, dedi. Tasasız küçüklük günlerinde dizimde hoplattığım çocuğa, şimdi karşımda oturan şu delikanlı, inanamıyorum. İzin ver paşam, izin ver. İstediği şey gene ellerime sarılmak izniydi. Razı geldim. Amca Bey yeniden coştu, sonra gene yerine oturdu. İşte şarabımız. İçelim. Feleğe şükredelim. Bundan sonraki gözdelerini de hep böyle isabetli seçmesini umalım. Ama elimde değil, diyerek Bay Pumblecook gene ayağa kalktı. Karşımdakinin sen olduğunu bilmek, senin onuruna içtiğimizi düşünmek. Elimde değil, içime sığdıramıyorum işte. İzin verir misin paşam, izin verir misin? İstediği izni verdim, amca bey gene ellerime sarıldı. Bardağını boşaltıp baş aşağı çevirerek masaya koydu, ben de onun gibi yaptım. Kendi kendimi baş aşağı çevirip öyle içseydim, şarap beni ancak bu kadar çarpabilirdi. Bay Pumblecook tabağıma piricin ciğerli kanadıyla dilin en güzel parçalarını koyuyor. Bana domuzun kenar mahallelerindeki çıkmaz sokak köşelerinin düştüğü günler çok gerilerde kalmıştı şimdi. Bana oranla kendisini neredeyse aç bırakıyordu. Bir ara çatalını tabaktaki pirice doğru uzatarak "Sen ey piriç," diye konuştu. "Sen ey mutlu piriç. Küçücük bir civcivken yazgının sana neler hazırladığını nereden bilecektin? Nasıl bilebilirdin ki bu yoksul çatının altında böyle bir onur konuğunun midesine ineceksin? Böyle birinin, dileyen aşırı duygusallık desin buna," diyerek Bay Pumblecook yeni baştan ayağa kalktı. "Ama elimde değil işte, izin ver." İzin veriyorum demeye artık gerek kalmadığından Bay Pumblecook yapacağını hemen yaptı. Bu işi elimdeki bıçakla yaralanmaksızın böyle üst üste kaç kez nasıl yapabildi, akıl erdiremedim. Bay Pumblecook bir süre aralıksız yemek yedikten sonra "Ya ablan, seni kendi elcağızıyla büyüten," diye konuşmasını bıraktığı yerden sürdürdü. Ne acıklı bir tablo. Çünkü kendisi bu onuru tümüyle kavrayabilecek yetenekte değil, yazık ki. Ama ben paşam. Gene üzerime yürüyeceğini anlayarak onu durdurdum. "Ablamın onuruna içelim," dedim. Pumblecook hayranlıktan iyice gevşeyip koltuğuna yayılarak "Ah ah," dedi. "Bunlar böyledir işte beyefendiciğim." Bu beyefendi kimdi bilemiyorum. Ben olamazdım. Oysa odada bir üçüncü kişi de yoktu. Yüce gönüllü olanların özelliğidir bu beyefendiciğim. Her zaman bağışlamasını bilirler, hatır sayarlar, güler yüzlüdürler. Böyle diyerek dalkavuk Pumblecook bardağını hiç içmeden masaya bıraktığı gibi gene ayağa kalktı. İncelikten yoksun kişilere belki aşırı bir davranış gibi gelebilir. Gene de eğer izin verirseniz paşam. Amca bey yapacağını yaptıktan sonra gene yerine oturdu. Ablamın onuruna içti. Huysuzluk, terslik gibi kusurlarına hiçbir zaman göz yummayız elbet, dedi. Gene de hiç değilse niyetinin iyi olduğunu umalım. Onun yüzünün gitgide kızardığını bu sıralarda algılamaya başladım. Bana gelince saz surat kesilmiştim sanki. Şaraba yatırılmış, cayır cayır yanan bir surat. Pumblecook'a yeni giysilerimi onun evine yollatmak istediğimi söyledim. Kendisine böyle bir ayrıcalık bağışladım diye sevincinden deliye döndü. Köyde göze batmaktan çekindiğime değindim. Beni övdü, göklere çıkardı. Buralarda ondan başka güvenip yakınlık gösterebileceğim kimse olmadığını söylemeye getirdi. Sonra uzun lafın kısası gene izin istedi. Ellerime bir kez daha sarıldıktan sonra duygu dolu, seveceğim bir sesle çocukluğumda onunla oynadığım hesap oyunlarını anımsayıp anımsamadığımı sordu. Hani nasıl birlikte gitmiştik beni resmen çırak yazdırtmaya? Kısacası oldum olası benim göz bebeğim, en yakın arkadaşım o değil miydi? O akşamkinden 10 kat daha çok şarap bile içmiş olsam onunla aramızda böyle bir yakınlık bulunduğuna hiçbir zaman inanamazdım. Hiç değilse içimden gizlice bu iddiaya karşı çıkmam gerekirdi. Ne var ki bir ara amca bey konusunda iyiden iyiye yanılmışım diye düşündüğümü, onu aklı başında, iyi yürekli, olgun, kafadar bir insan gibi gördüğümü bile anımsıyorum. Zamanla onda da bana karşı öylesine bir güven doğdu ki kendi işleri konusunda akıl danışmaya başladı. Tahıl piyasasında büyük bir şirketleşme, tekelleşme olanağı söz konusuymuş. Ne bizim bu yörelerde ne de başka bir yerde görülmedik çaplara ulaşılabilirmiş. Bunun gerçekleşmesi için gerekli olan tek şey çok büyük bir para yatırımıymış. amca beyin deyişiyle biraz daha sermaye. Onun ağzından çıkan üç küçük sözcük buydu. Biraz daha sermaye. Şimdi ona, Pumble Cook'a böyle geliyormuş ki bu sermaye şirketi dışarıdan bir ortakça yatırılsa, ki beyefendiciğin bu ortağın yapacağı tek şey kendisi gelerek ya da bir vekilini yollayarak istediği zaman hesap defterlerini gözden geçirmek, yılda iki kez de buyurup %50 oranında kârı cebine indirmekmiş. Ona, Pumble Cook'a, sorarsanız böyle bir iş hem paralı hem de atılgan bir genç için üzerinde dikkatle durulmaya değer çok güzel bir başlangıç olurmuş. Ama ben ne düşünüyormuşum bu konuda? Kendisi benim düşüncelerime çok güvendiği için soruyormuş. Ne düşünüyordum diye. Ben de düşüncemi belirttim ona. Biraz bekleyin hele. Bu düşüncenin derinlikle açıklığı kendinde birleştirmiş olması amca beyi öyle bir etkiledi ki ellerime sarılmak için izin bile istemedi artık. Bunu yapmazsa yaşayamayacağını söyledi ve yaptı. Şarabı içip bitirdik. Bay Pumble Cook kaç kez üst üste Joe'yu hizada tutacağını, hangi hiza bilmiyorum, bana da elinden geldiğince hizmette, hangi hizmet bilmiyorum, kusur etmeyeceğine sözler verdi, yeminler etti. Bir de eskiden beri benden söz edilirken bu çocuk öyle sıradan çocuk değil, şu sözlerimi bir yere yazın, sonra dediydi dersiniz, büyüdüğü zaman da sıradan bir insan olmayacak dediğini anlattı ki bunu ilk duyuyordum. Sırrını bunca yıl böyle titizlikle saklayabildiğine doğrusu şaştım. Amca bey gözleri dolu dolu olarak gülümsedi. O eski sözlerini şimdi andıkça bir tuhaf olduğunu söyledi. Ben de bir tuhaf olduğumu söyledim. Sonunda açık havaya çıktım. Güneşin alışılmadık bir biçimde parladığını hayal meyal seziyordum. Bir de ne göreyim, geçtiğim yolların farkına bile varmadan turnikeye gelmişim bile. Burada Bay Pumble Cook'un arkamdan seslenmesiyle aydım. Amca bey güneşli sokağın ta ötesindeydi. Benden yana durmamı isteyen anlamlı işaretler yaparak koşuyordu. Durdum. O da soluk soluğa bana yetişti. Konuşabilecek yeterde soluk toparladığı zaman, "Yok sevgili dostum, olamaz. Böyle bir şeye göz yumamam." dedi. "Bana iltifatınızı bağışlamadıkça bırakmam sizi. Eskiden beri sizin iyiliğinizi isteyen bir dostunuz olarak bana izin vereceksiniz değil mi paşam?" Böylece en azından 100. kez tokalaştık. Bu arada amca bey yoldan geçmekte olan genç bir arabacıyı önümden çekilsin diye öfkeyle kalayladı. Sonra bana iyilikler diledi. Ben köşeyi dönünceye kadar da durup arkamdan el salladı. Köşeyi dönünce bir tarlaya sapıp hendekteki bir çalının dibinde uzun bir uyku çektim. Ancak ondan sonra evin yoluna koyuldum. Londra'ya götürecek pek bir yüküm yoktu. Çünkü sahip olduğum birkaç parça bir şey zaten yeni durumuma uygun nitelikte değildi. Ben gene de hemen o gün öğleden sonra çantamı hazırlamaya başladım. Aklım öylesine bir karış havadaydı ki yitirilecek tek dakika olmadığına kendimi inandıraraktan deliler gibi ertesi sabah kullanacağımı bildiğim şeyleri bile yerleştirdim. Salı, çarşamba, perşembe günleri böylece geçti. Cuma sabahı Pumble Cook amcalara yollandım. Niyetim yeni takımımı giyip Miss Havisham'ı görmeye gitmekti. Amca bey giyinmem için bana kendi odasını ayırmış. Ben geleceğim diye tertemiz havluları astırtmıştı. Giysilerim beni düş kırıklığına uğrattı elbet. İnsanların giyinmeye başladıklarından bu yana böyle dört gözle beklendikten sonra giyilen her yeni giysi giyeni düş kırıklığına uğratmıştır sanırım. Her neyse, yeni takımımı giyip de amca beyin pek yetersiz kalan aynasında bacaklarımın tümünü görebilmek uğruna eğrilip bükülerek sayısız biçimlere girdikten sonra takım üzerime daha iyi oturmaya başladı sanki. 15 kilometre uzaktaki bir komşu kasabada pazar kurulduğundan Pumble Cook amca evde yoktu. Ayrılış saatini kendisine kesin olarak bildirmediğimden gitmezden önce bir daha tokalaşacağımızı sanmıyordum. Bu da benim işime geldiğine göre yeni kılığımla sokağa çıktım. Kalfanın önünden geçerken utancımdan neredeyse yerin dibine batıyordum. John'un bayramlık kılığını giydiği zamanlardaki durumuna düşmüşüm gibi, gülünç kaçıyormuşum gibi bir kuşku vardı içimde. Miss Havisham'ın oraya hep arka sokakları seçerek gizlice gittim. Eldivenimin katığı uzun parmakları yüzünden çıngırağı güçlükle çalabildim. Kapıya Sarah Pocket çıktı. Beni böylesi değişmiş görünce resmen sendeleyerek geriledi. O ceviz kabuğuna benzeyen yüzünün rengi de esmerden yeşile, yeşilden sarıya döndü. ''Sen ha, sensin ha, tövbe, bir yaşıma daha girdim. Ne istiyorsun burada?'' ''Londra'ya gidiyorum da Miss Pocket'' dedim. ''Miss Havisham'a veda etmek istedim.'' Geleceğimden haberleri yokmuş demek. Çünkü Sarah Pocket beni avluda kilitli bırakarak içeriye alınıp alınmayacağımı sormaya gitti. Çok az bekledim. Sonra Miss Pocket geldi beni yukarı çıkarttı. Yol boyunca gözlerini üzerimden hiç ayırmayarak beni şaşkınlıkla süzmüş durmuştu. Miss Havisham şölen sofrasını kurulu durduğu odada koltuk değneğine yaslanmış yürüyüşünü yapmaktaydı. Oda yine eskisi gibi aydınlatılmıştı. Benim girdiğimi duyunca kadın durdu, döndü. O sırada o küflenmiş gelin pastasının tam önündeydi. "Gitme Sarah," dedi. "Ey Pip." Sözlerimi sonsuz bir titizlikle seçerek, "Miss Havisham, yarın Londra'ya gitmek üzere yola çıkıyorum," dedim. "Sizinle vedalaşmama izin vermek iyiliğini gösterirsiniz," diye düşündüm. "Miss Havisham, Jacken'a diyecek yok Pip," diyerek değneğini çevremde dolaştırdı. Beni dilencilikten prensliğe yükselten iyilik perisi, gerçekleştirdiği değişimin en son ayrıntılarını yaratmaktaydı sanki. "Sizinle son görüşmemizden sonra öyle bir şansım açıldı ki Miss Havisham," diye mırıldandım. "Öyle minnet doluyum ki bu yüzden Miss Havisham." Sarah Pocket bu sözleri duyunca kıskançlığından çatlayacak gibi olmuştu. Miss Havisham ondan yana keyifle bakarak, "Güzel, pek güzel," dedi. "Bay Jaggers'la ben de görüştüm Pip, haberi aldım." "Yarın gidiyorsun ha?" "Evet Miss Havisham." "Çok zengin birisi mirasını senin üstüne yapmış ha?" "Öyle Miss Havisham." "Adı belli değil mi?" "Değil Miss Havisham." "Bay Jaggers de sana vasilik edecekmiş öyle mi?" "Evet Miss Havisham." Sarah Pocket'ın kıskançlığıyla sinirinden aldığı zevk öylesine keskindi ki Miss Havisham bu soru yanıt oyununu ballandıra ballandıra uzatıyordu. "Güzel," dedi gene. "Önünde nurlu ufuklar uzanıyor. İlerim parlak. İyi bir insan ol. Hak et bunu. Bay Jaggers'ın sözünden de sakın çıkma." Böyle diyerek bir bana bir de Sarah'a baktı. Saracık o dikkat kesilmiş olan yüzünü sıkarak acı bir sırıtış çıkartabildi. "Güle güle git Pip. Pip adını hiçbir zaman bırakmayacaksın biliyorsun." "Biliyorum Miss Havisham." "Yolun açık olsun Pip." Miss Havisham'ın uzattığı eli dizüstü çökerek dudaklarıma götürdüm. Ondan ayrılırken nasıl davranacağımı önceden düşünmemiştim. O dakikada diz çöküp elini öpmek içimden geldi. Kadın o garip, ürpertici gözlerini bir zafer parıltısıyla Sarah Pocket'tan yana baktı. Ben de böylece iyilik perimi orada bırakıp çıktım. Orada, mumların loş ışığıyla aydınlanmış odada, örümcek ağlarıyla sarılı küflenmiş gelin pastasının yanında, iki eliyle koltuk değneğine dayanmış olarak. Sarah beni savunması gereken bir hortlakmışım gibi aşağıya indirdi. Kılığımdaki değişikliğin verdiği şaşkınlıktan kendini hala kurtaramadığı, bu işe bir türlü akıl erdiremeyip kahrolduğu belliydi. "Sağlıcakla kalın Miss Pocket," dedim. O ise bana bakmakla yetindi. Aklı öylesine karışmıştı ki benim konuştuğumu bile algıladığını sanmıyorum. Evden uzaklaşınca elimden geldiği kadar kimseye görünmemeye çabalayarak yine Pumble Cook'lara gittim. Yeni giysilerimi çıkarıp çıkın yaptım. Eve eski takımımla döndüm. Ne yalan söyleyeyim, elimde bir de çıkın taşımakla birlikte daha hafiflemiş, rahatlamıştım. İşte böyle. Hiç geçmeyecekmiş gibi gelen 6 gün göz açıp kapayana dek geçivermiş. Yarın gelip çatmış. Gözümün içine bakıyordu da ben onun gözünün içine pek bakamıyordum. Önümde uzanan 6 akşam eriyerek 5'e, 4'e, 3'e, 2'ye indikçe ben de Joe ile Biddy'nin yanından ayrılmaz olmuştum. Bu son akşamda onların hatırı için cicilerimi giyip kuşandım. Yatak zamanına kadar tüm şatafatımla dolaştım. Son gecenin onuruna, başta bu tür sofraların kaçınılmaz baş yemeği sayılan pirinç kızartması olmak üzere sıcak yemekler yedik. Yanına da bir şişe açtık. Gel gör ki hepimizin yüreği ezgindi. Neşe tasladıkça içimiz daha bir kararıyordu. Köyden elimde çantamla sabahın 5'inde ayrılacaktım. Joe'ya tek başıma gitmek, kasaba yolunu yalnız yürümek istediğimi söylemiştim. Utanarak, yerin dibine geçerek açıklayayım ki bunun nedeni posta arabasına birlikte gidersek Joe'nun kılığının benim cicilerimle çelişmesinden korkmamdı. Amacım da böyle çirkin bir leke bulunmadığına kendi kendimi kandırmıştım.